Ayrım 10. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Orhan Karaveli. Sayfa 157. 7. Bölüm. Doğumundan ölümüne. Biz biraz kendimizi gösterirsek sindiklerini ve düştüklerini göreceksiniz. Tevfik Fikret. 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin Osmanlı topraklarında estirdiği milliyetçilik rüzgarları, Mora isyanından geçerek bir Yunan krallığının kurulmasına kadar uzanmıştı. Sonrası neredeyse 100 yıl sürecek ve bugün bile Ege'de, Kıbrıs'ta yaşanan çatışma ve sürtüşmelerle doludur. 1828'de bir Yunan krallığının kurulması Ege Denizi'ndeki adaları da etkiliyordu ve bunlardan biri de İzmir-Çeşme Yarımadası karşısındaki Sakız'dı. Türk, Rum karışık bir biçimde bağcılık, zeytincilik ve sakız ağacının reçinesinden elde edilen sakız imalatı ile geçinip giden adalılar, Rum korsanların sık sık ve gizlice adaya ayak basıp isyanlar çıkarmasıyla birbirine düşmüştü. Osmanlı bu isyanları bastırıyor ama her seferinde geriye anasız, babasız ve masum çocuklar kalıyordu. Bunların Anadolu'ya geçirilip kıyı şeridindeki eşrafa evlatlık verilmesi adettendi. Belediye Varidat Müdürü İhtisap Ağası Hüseyin Bey'in kapısını çalan yetkililer, 10-12 yaşlarında bir kız çocuğu getirerek, "Vali Bey'in selamı var. Hüseyin Ağa bu Rum kızını evlatlık olarak yanına alırsa memnun oluruz," buyurdular. Uzun siyah saçları, zeytin tanesi gibi iri ve kara gözleri olan bir çocuktu bu. Konuşulanları izleyecek kadar Türkçe bildiği anlaşılıyordu. "İyi kalpli Hüseyin Bey, ikinci kez oluyor bu," diye gülümsedi. "Ne yapalım, Vali Bey'i kıramayız." Böyle konuşmakta haklıydı İhtisap Ağası. Yıllar önceki bir başka sakız isyanında da kısmetine bir Rum oğlan çocuğu düşmüş ve Ahmet Hüsrev adını verdiği bu yetenekli genci Türklüğe ve Müslümanlığa kazandırdıktan sonra özel katibi olarak yetiştirmişti. Çocuksuz Hüseyin Bey ve eşi sakızlı kıza, "Adın artık Saliha," dediler. "Bizim kızımız oldun. Bundan böyle bizimle birlikte yiyip içecek, yatıp kalkacak, gezip dolaşacaksın. Bu genç de senin Ahmet abindir." Biraz içe kapanık ama güler yüzlü bir çocuktu Saliha. Kısa sürede geçirdiği kanlı ve karanlık günleri anasını, babasını unuttu veya unutmuş göründü. Aile ve çevresiyle uyum sağladı, herkese kendini sevdirdi. 2 yıl sonra güzel ve alımlı bir genç kızı olup çıkmıştı. Ama Ahmet abine bir başka gözle baktığı anlaşılıyordu. Ahmet Hüsrev de Saliha'dan uzak duramıyordu. Yakışıklı, herkese kendini sevdirip saydırmış bir genç adamdı. Günler akıp giderken Hüseyin Bey'i İstanbul'da bir hanım sultanın kahyalığına getirdiklerinden aile Dersaadet'e taşındı. Bunca deneyimli Hüseyin Bey iki çocuğu arasındaki yakınlaşmanın elbette farkındaydı. Bir akşam yanına eşini de alarak onları karşısına oturttu. "Bakın çocuklarım," dedi. "Birbirinizi yıllardır tanıyorsunuz. Karşılıklı olarak neler hissettiğiniz de ortada. Yaşlarınız müsait. Bir yuva kurmak isterseniz elimden geleni yapmak boynumun borcudur." Ahmet Hüsrev ile Saliha önlerine bakmakla yetindiler. Düğünleri Aksaray'daki evde yapıldı ve 1 yıl sonra bir kız çocukları oldu. Adını Hatice Refia koydular. Ahmet Ağa, Çankırı'nın Çerkez kazası Dalkoz köyünden varlıklı, sevilen ama cahil kalmış bir adamdı. İlk eşi Bayram Örenli Ayşe Hanım'dan 3 kızı Ayşe Havva, Şerife ve Emine, bir de oğlu olmuştu, Ahmet. Tesadüf bu ya, doğum yeri kendisininki gibi Dalkoz olan diğer eşinin adı da Ayşe'ydi ve ondan da 2 oğlu oldu, Hüseyin ve İbrahim. Çocuklarına düşkündü Ahmet Ağa. Hepsini de iş güç sahibi yapacak, güzel bir yuva kurdurtacak olanaklara sahipti. Ama Dalkozlu eşinden olan Hüseyin'e bir başka gözle bakmaktan kendini alamıyordu. Diğerlerinden farklıydı bu Hüseyin. Bir gün kazanın kaymakamından akıl danıştı. "Hele bir akıl ver bana kaymakam bey. Bu bizim Hüseyin okutulursa adam olacak gibi görünüyor. Ne yapsam?" dersiniz. Güldü kaymakam. "Paran var tabii, değil mi Ahmet Ağa?" "Var." "Evinden barkından bir süre uzak kalmayı göze alabilir misin?" "Hüseyin oğlum için gözümü bile kırpmadan." "O halde hiç düşünme. Al Hüseyin'i İstanbul'a götür, iyi bir okula yazdır." Kader ağlarını örüyordu. Babasıyla birlikte İstanbul'a gelip öğrenimini sürdüren genç Hüseyin, diplomasını alınca hariciye mektubi kalemine memur oldu. Bir yandan da özel derslerle Arapça ve Farsçasını geliştiriyordu. Çoktan amirlerinin dikkatini çekmişti. Öyle ki hakkındaki olumlu sözler, İzmir'in eski ihtisap ağası, o tarihte ise Fatma Sultan'ın kahyası, Hüseyin Efendi'nin kulağına kadar gitti. Bir yolunu bulup tanıştı bu gençle ve onu yanında çalışmaya ikna etti. Bu arada çocukları Hüsrev ile Saliha'nın, Hatice Refia'dan sonra bir kızları daha olmuştu, Behiye. Üç de oğulları, Hasan Nuri, Mustafa ve Raşit. Hüseyin Bey, ilk torunu Hatice Refia'yı Çerkeşli Ahmet Ağa, oğlu genç adaşı Hüseyin ile evlendirdi. Kemalettin Şükrü, Tevfik Fikret, Hayatı ve Şiirleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1931. İstanbul'un az rastlanır bir kışıydı. Arnavut kaldırımı döşeli sokaklar kardan, buzdan geçilmez olmuş, çeşmeler donmuş, evlerde yakacak kıtlığı başlamıştı. Dersaadet denilen kentin üzerine karanlık hüzün bulutları çökmüştü. Kadırga Limanı'nın Bostanlı Ali Mahallesi'ndeki küçük ahşap bir evde sabah 5:30 sularında Ebe Hanım, "Bir oğlunuz daha oldu Hüseyin Efendi," diyerek müjdeyi verdi. "Bahşişimi isterim." Hüseyin Efendi kucağına verilen bu çocuğun ağırlığına şaşıp kaldı. Öylesine gürbüz ve sağlıklı bir görüntüsü vardı. "Allah uzun ömürlü etsin," diye mırıldanırken nasıl bilebilirdi en güzel yıllarını ondan uzakta ve sürgünde geçirip oralarda öleceğini. Adını ise çoktan koymuştu. Sence de uygunsa Mehmet Tevfik. Mehmet Tevfik, Tevfik Fikret'in adını Servet-i Fünun dergisinin başına geçtiği 1896 yılından itibaren kullanmıştır. Dedi, takvimler 1284 Şaban-ı Şerif'inin 28'ini 24 Aralık 1867'yi gösteriyordu. Günlerden salıydı. Duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'in iç kapağına özenle bu tarihi not etti. Ertesi gün ziyaretlerine gelen yakın arkadaşı Refet Efendi, uzun bir manzume ile tarih düşerek karşıladı Nevzat'ı. Yeni doğmuş çocuk ki son dörtlüğü şöyleydi. Ömrünü kutluluk ve talihle uzun kılsın Hak. Ta kıyamete kadar hüda olsun ona yardımcı ve refik. Doğumuna tebrik ile tarih düştü Refet, geldi dünyaya güzellikle Mehmet Tevfik. Dörtlüğün özgün şekli şöyle. Ömrün efsun edi Hak, devlet-i ikbal ile ta haşredek hüda olsun ona yar-ı refik. Yazdı mevluduna tebrik ile Refet tarih, geldi dünyaya behiyetle Mehmet Tevfik. Zeki, yaramaz ve ele avuca sığmaz bir çocuk olduğunu hemen belli eden Mehmet Tevfik, işte bu bahçeli evde yaşadığı ilk aşkını. Annesinin arkadaşı Naciye Hanım'dı bu ve Mehmet Tevfik o tarihte henüz 4 yaşını bile doldurmamıştı. Güzelce bir genç kadındı Naciye Hanım ve annesini ziyarete geldiğinde Tevfik onun yanından hiç ayrılmaz ve gidince de başını yastığının altına sokup saatlerce ağlardı. Ordinarius Profesör İsmail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Emekli Öğretmenler Cemiyeti, İstanbul 1963. Biraz daha büyüyünce Naciye Hanım'ı artık unutmuş olmalı ki, yeni bir ilgi alanı buldu kendisine. Çocukluğumda pek haşarı ve yaramazdım. Hele bir vakitler askerliğe heveslenmiştim. Bir dediğimi iki etmeyen babam bana bir paşa elbisesi diktirmiş, bir de kalpakla kılıç almıştı. Kimseye görünmeden evin harem tarafındaki misafir odasına gidip kanepelerin örtülerini kaldırır ve kılıcımla üstlerine hücum ederdim. Öldürmediğim kanepe, parçalamadığım minder kalmamıştı. İşim bitince üstlerini eskisi gibi örttüğüm için kahramanlığımdan uzun süre kimsenin haberi olmadı. Bir gün evde bayram temizliği yapılıyordu. Kanepelerin örtüleri kaldırılınca lime lime kumaşlar, yığın yığın kıtıklar yerlere saçıldı. Ben de askerlikten vazgeçmek zorunda kaldım. Okul çağı gelince Tevfik Fikret'i evlerinin yakınındaki Valide Sultan Mahmudiye Rüştiyesi'ne yazdırdılar. Ağabeyi Şevki Efendi de aynı okulun öğrencisiydi. Fikret'in burada çabucak durulduğunu ve ağırbaşlı, ciddi ve çalışkan bir çocuk olarak kendisini herkese kabul ettirip sevdirdiğini görüyoruz. Kişiliğinin ilk belirtileri de su yüzüne çıkmaya başlamıştı. O aslında yalnızlığı seven, biraz içine kapanık bir çocuktu. Evlerinin bahçesinde babası onun için küçük bir kulübe yaptırmıştı. Okul dönüşünde buraya kapanır ve yemek saatine kadar sessizce derslerini çalışır ve resim yapardı. Evet, resim yeteneğinin o da farkında olmalıydı ki kulübesinin penceresine bir de yafta asmıştı. Burada çalışır, şiir yazar ve resim yapardım. Ressam Tevfik diye kocaman bir yazı hazırlamış ve içeriden oda pencereme asmıştım. Dışarıdan bakınca yazıyı ters gördüm, canım sıkıldı. Tevfik Fikret, ünlü Şeker Ahmet Paşa'dan 1841-1906 resim dersleri almanın yanı sıra, Paşa'nın arkadaşı olduğu için Galatasaray'da resim hocalığına getirilen Fransız ressam Habet'in de öğrencisi olmuştur. Bu arada Galatasaray mezunu olup bu okulda resim hocalığı yapan Feyhaman Duran'ın 1886-1973, Fikret'in müdürlüğü sırasında Galatasaray'da resim hocalığına getirilen Şevket Dağ 1875-1944 şunları söylediği bilinir. Eğer Fikret Avrupa'da 1-2 yıl resim öğrenimi görseydi, Türkiye'nin en başarılı ressamı olurdu ve bizler onun çok gerisinde kalırdık. Osmanlı'nın ne hallere düştüğünü gözler önüne seren ve 93 Harbi diye bilinen 1876'nın Türk-Rus Savaşı sırasında Mahmudiye Rüştiyesi'nin de muhacirlerin yerleştirilmesi için birçok okulla birlikte kapatılması, Tevfik Fikret'in yaşamında bir dönüm noktası oldu. Çünkü babası onu ülkenin önde gelen okullarından birine, Galatasaray Sultanisi'ne yazdırmıştı. Fikret burada Fransızcanın yanı sıra çok iyi düzeyde Arapça ve Farsça öğrenecek, Muallim Naci, Muallim Feyzi, Abdurrahman Şeref Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem Bey gibi ülkenin tanınmış isimlerinin öğrencisi olacaktı. Daha 14 yaşına bile gelmeden şiirleri dergilerde yayınlanıyor ve edebiyat aleminde adını duyurmaya başlıyordu. Bundan sonrası, inhiha tavkı esaretten girandır boynuma, bugünkü dille eğilmek esaret zincirinden ağırdır boynuma diyen ve yurdu ile yurttaşları için karanlıklar içinde aydınlık arayan, bu yolda kimseden fayda ve yardım dilenmeden kağıdı kalemi ve coşkun yüreğiyle tek başına savaşan olağanüstü bir sanat adamının kısa sürecek yaşam öyküsüdür. Daha 12 yaşındayken 1879, annesini ve büyük dayısı Hasan Nuri Bey'i haç dönüşü yakalandıkları kolera yüzünden kaybedecek, kayıtsız eller Hacı Refia Hanım'la abini vefasız kumlara defnedecektir. Bu felaket karşısında ailenin tek tesellisi annesi ve dayısı ile birlikte ve çocuk yaşta bu yolculuğa çıkan ve şans eseri sağ kalan Sıdıka ablasının Sürre Alayı Emini, her yılın Recep ayının 12'sinde padişahın armağanlarını Hicaz'a götürmek üzere törenle yola çıkan topluluğa Sürre Alayı, bunun başındaki görevliye de Sürre Alayı Emini denirdi. Fevzi Bey tarafından bulunup İstanbul'a getirilmesi ve babasına teslim edilmesi olacaktır. Ne var ki bu zavallı kardeş de kaba ve acımasız bir kocanın eline düşecek ve iki çocuğunu büyütmeye çalışırken genç yaşta vefat ederek duygu ve öfke yüklü şaire Hemşireme başlıklı ağıtı yazdıracaktır. Eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmeyerek kendisini çocuklarına adayan dürüstlük ve erdem simgesi Hüseyin Bey'i de niteliği hiçbir zaman açıklanmayan ve anlaşılmayan bir iftira ve jurnal üzerine alelacele bir vapura bindirip Arabistan'da bir yere ve göreve süreceklerdir. Kara baskı döneminin karanlık sultanı 2. Abdülhamid'in fermanıyla. Zavallı Hüseyin Bey'in yaşamı o bir daha çocuklarını, çocukları da babalarını göremeden tam 19 yıl sonra gurbetteki bir mezarlıkta noktalanacaktır. Neyse ki Çanakkale'ler, Sakaryalar, Dumlupınarlar dururken kutsal topraklar dediğimiz çöllerde ölüp giden Hasan Nuri Bey'in iyi kalpli eşi Naime yenge Mehmet Tevfik ile kardeşlerine sahip çıkacaktır. Bir de tabii gelmiş geçmiş en parlak öğrencisi ve bir gün Marif Nazırlığı önerisini duraksamadan geri çevirerek müdürlüğünü Aralık 1908-Nisan 1910 kabullendiği bir yangının 1907 külleri üzerinde adeta yeniden ve çok daha güçlü ve çağdaş biçimde yarattığı Galatasaray Sultanisi'ni hep yanında hissedecektir genç adam. 525 yıllık bu eğitim kurumunun ilk banisi Gülbaba'dan hareketle 1481'de nasıl 2. Bayezid lise olarak 1868'de de kapılarını açışındaki öncüsü ise nasıl Abdülaziz Han ise onu binası yok olmuş, öğrencileri sağa sola dağılıp kayıtsızlık ve disiplinsizlik içine yuvarlanmışken 16 ay gibi çok kısa bir sürede Türk toplumuna yeniden kazandıran da Atatürk'ün İstanbul'u yeniden fethetmesi gibi Tevfik Fikret'tir. Müdürlük günlerinde ne demiştir pirimiz diye saygıyla söz ettiği okulu hakkında, "Ey gençlik ve zekanın barınağı, ben de bir zaman geniş kanatların altında saklandım." Ülkenin gidişatı hakkındaki isyanının doruklara çıkıp umutsuzluğa kapıldığı bir dönem, yakın birkaç arkadaşı ve eşleriyle birlikte gidip ta Yeni Zelandalarda yeni bir yaşam kurmayı düşlemiş olsa da, yurt dışına, hatta İstanbul dışına bile çıkmamış olan, bu konularda herhangi bir deneyimi ve öğrenimi bulunmayan bir genç adamın, yüzyıl başlarında bir Osmanlı eğitim kurumuna kazandırdıkları tam bir devrim niteliğindedir. Mazhar Osman, Uzman 1884-1951 ve Adnan Adıvar 1882-1955 gibi sonraları tıp ve siyaset alanlarında isim yapacak genç doktorları bulup, okul revirinde görevlendirerek öğrencilerin sağlık durumlarını tek tek inceletip dosyalatması, sıfırdan yola çıkarak benzersiz bir kitaplık kurması, öğrencilerin aralarında uygarca tartışmayı, topluluklara karşı konuşmayı öğrenmeleri ve sahneyle tanışmaları için mimarlığını yaptığı bir konferans salonu yaratması, yemekhanelere, yatakhanelere, sınıflara en uygar ve ileri ülkelerde rastlanabilecek bir görüntünün yanı sıra spor, jimnastik, dinlenme alanları ve çağdaş laboratuvarlar kazandırması ve bir gün ikinci meşrutiyete karşı ayaklanan gerici ve çapulcu kalabalıkları İstanbul'a egemen olup, farmasonların başı Sultani'de müdür. Tevfik Fikret'in masonlukla ilgisi olmamıştır. Gidip onun okulunu başına yıkalım çığlıkları arasında yürüyüşe geçtiklerini haber alınca, okulun devasa demir kapılarını açtırıp tek başına önünde durarak, "Önce benim cesedimi çiğnerler, ondan sonra içeri girerler," diye yobaz takımına meydan okurken, cezasız, insanca, özgür fakat öğrencinin ruh derinliklerine nüfuz ederek onun aklı ve vicdanı ile baş başa kalıp karar vermesini sağlayan bir disiplin anlayışını Sultaniye'ye yerleştirmişti. Öğrencisi olduğu Galatasaray'ın ilk Türk mezunu ve müdürü, tarihçi, devlet ve siyaset adamı Abdurrahman Şeref Bey'in 1835-1925, Galatasaray'da 14 yıl müdürlük yapan Abdurrahman Şeref Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ikinci döneminde 1923 İstanbul Milletvekili olarak girmiş ve ilk kez Cumhuriyet sözünü etmiştir. Bazılarının hoşuna gitmese de doğan çocuğun adı Cumhuriyet'tir. Nutuk sayfa 812. Önerisi üzerine Galatasaray Sultanisi'nde müdürlüğü kabul ederken, "Sorumluluk üstlenirim fakat usulsüzlüğe, haksızlığa, idareyi maslahatçılığa ve tahakküme dayanamam," demiş ve koşullarını kabul ettirmişti. Çok geçmeden unutuldu bu sözler. Kimi marif nazırları onu anlayamadılar, taşıyamadılar. Çünkü kötü örnek oluyor, benzeri okulların eksiklik ve yetersizliklerinin ortaya çıkmasına yol açarak onları güç durumda bırakıyordu. "Konferans salonu mu yaptı, mescidin üzerinde tiyatro oynatıyor," dediler. Okulun her köşesi gibi müdür odasına da uygar bir görüntü mü verdi, gelin odası gibi yer hazırlatıyor kendisi için, diyerek müfettişler yolladılar. Tevfik Fikret tarafından 95 yıl önce tasarlanıp yaptırılan veya getirtilen masa, koltuk, sandalye gibi eşya müdür odasında ve okulun başka bölümlerinde bugün de korunmakta ve kullanılmaktadır. Devlet bütçesini denkleştirmeye katkısı olsun bahanesiyle, zaten yetersiz ve zamanında ödenmeyen öğretmen maaşlarından kesinti yaptılar ve iki istifa girişiminden sonra kesin olarak "yeter artık" demesini sağlayarak rahat ettiler. Öğrenciler "biz müdürümüzü isteriz" diye okulu boykot ederken o aşiyanına çekildi. Robert Kolej'deki Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği ve Türkçe Bölüm Başkanlığı dışında kendisini şiirlerine verdi. Artık Beyoğlu'na çıkıp da zorunlu olarak okulunun önünden geçerken o tarafa bakamıyordu. Canı gibi sevdiği yerden ayrılmış olmanın üzüntüsüyle. Güçlü kuvvetli bir beden yapısı olmasına karşın yürüyüş dışında spor yapmadığı bilinen Tevfik Fikret'in Türk sporuna en büyük hizmeti, okuldaki müdürlüğü sırasında öğrencileri Ali Samiyen ve arkadaşlarını desteklemesi ve bir Türk spor kulübünün azınlık ve Levanten takımları arasından sıyrılarak Türkiye'de ilk kez şampiyonluğa ulaşmasıdır. Galatasaray öğrencisi Ali Sami Bey ve arkadaşları, adı bile sonradan konulan, 1906'da İstanbul Ligi'ne alındığında Galatasaray'ın henüz bir adı bile yoktu. Takımın başarıları karşısında mutluluk duyan Türk seyirciler, nereden geldiklerini öğrenip "Yaşayın Galatasaray'ı efendileri" diye bağırışınca takımın adı da halk tarafından belirlenmiş oldu. Galatasaray'ı 1905'te kurduklarında Elfis, İmojen, Moda ve Kadıköy gibi takımlar İstanbul Ligi maçlarını sürdürüyordu. Galatasaray bu lige ilk ve tek Türk takımı olarak 1906'da katıldığında 1904-1905 dönemi şampiyonu İmojen'di. 1905-1906 ve 1906-1907 dönemlerinde Kadıköy, 1907-1908'de Moda şampiyonluğu kazanırken Galatasaray üçüncülükten yukarı çıkamamıştı. 1908-1909, 1909-1910 ve 1910-1911 yıllarında ise İstanbul'da kimsenin beklemediği bir şey oldu ve Galatasaray 3 yıl üst üste şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. İlk yıl kocaman bir şampiyonluk şildi. Galatasaray'ın okul müdürü Tevfik Fikret Bey ile çekilmiş resminde görülen bu ilk şampiyonluk şildi ne yazık ki kayıptır. Sonraki yıllarda kazanılan kupalar ise okul girişindeki geçici müzede korunuyor. Ve 2 yıl üst üste Türkiye'de verilen ilk kupalar. Ne olmuştu da yeni kurulmuş bir Türk takımı bunca zengin ve deneyimli azınlık takımlarını geride bırakmıştı? Bunun nedeni şuydu. Galatasaraylı gençleri okul müdürleri öylesine destekliyor ve onlar da kendisini o kadar çok seviyorlardı ki kupalarını alıp onun odasına götürebilmek için papazın çayırında canlarını dişlerine takıyorlardı. Kısacası bir Türk takımının Türkiye'deki bu ilk başarılarının arkasında da Tevfik Fikret vardı. Galatasaray çok sayıda öğrencisi Trablus ve Balkan Savaşları nedeniyle askere alındığından 3 yıl üst üste şampiyon olduktan sonraki 1911-1912 dönemi maçlarına katılamamış ve rakipleri "Oh, Türklerden kurtulduk" diye nefes almışlardı ki bir başka Türk takımı çıktı sahneye, Fenerbahçe. Ve 1911-1912 dönemi şampiyonluğu kazandı. Artık Türkiye'de Türklerin borusu ötüyordu ayak topunda. "Para almayı hak etmedim, yeterince hizmetim geçmedi" gerekçesiyle maaşlarını çoğu kez geri çevirdiği ve bir türlü ısınamadığı memuriyet yılları. Önce Harici İstişare Odası'nda, sonra Sadaret Mektubi kaleminde, dayısının kızı ve çocukluk arkadaşı Nazıma Hanım'la tam da bir başkasına verilmek üzereyken evlenmesi 1890 ve Haluk 1893. Malumatın başyazarlığı 1894 ve Edebiyat-ı Cedide, yeni edebiyat akımını yaratan Servet-i Fünun dergisinin başında geçen yıllar 1896-1900, Robert Kolej'de ölümüne kadar devam edecek olan öğretmenliğinin başlangıcı 1896 ve Hüseyin Cahit Bey ile Yalçın birlikte kurdukları Tanin 1908. Gazetenin tarafsızlığını yitirerek İttihat ve Terakki yönetiminin sözcüsü haline gelmesi karşısında buradan ayrılış. Değişik okullarda Fransızca öğretmenliği, Darülfünun'da Türk Edebiyatı Müderrisliği, profesörlük, kötü yönetimler altında savaştan savaşa sürüklenen ülkesini bekleyen tehlikeleri görerek çaresizlik içinde çırpınan ve "başımı vuracak bir taş arıyorum ama temiz bir taş bulamıyorum" diye dert yanan bir aydınlık savaşçısına, bir büyük sanatçıya, "dünyada şimdi ben dahi bir fazla sıkletim, ağırlığım" dedirtecek bir çaresizlik içinde sona yaklaşırken, geleceği çocuklarda gördüğü için, onlar için güçlükle kullanılabilen bir el fakat tertemiz bir Türkçe ile yazılmış güzelim Şermin şiirleri. Sonra gençler, onlarla birlikte ve onların hizmetinde bir şeyler yapabilme arayışı, çırpınması. Üstelik hasta yatağında. "Öyle bir dergi çıkarmak istiyorum ki rehbersiz kalmış, zorba kuvvetlere boyun eğmiş gençlere yol göstersin. Onları aydınlatsın. Aşiyan benim değil, gerçek adına savaşacak temiz ve cesur gençlerindir. Fakat öyle mebusluk, bakanlık peşindekilerin değil. Her zorba kuvvete, her baskıya karşı fikir adına canlarını vermeye hazır gençlerin. Gelsinler, burada çalışsınlar. Ben onların sobalarını yakayım, çaylarını getireyim. Onları gördükçe mutlu olayım. Belki o vakit kuvvet bulurum, tazeleşirim. Fakat bizim sessiz kalışımızdan kuvvet bulanlar, kendi hataları yüzünden çürümüş olan bu efendiler, acaba böyle bir dergiyi yaşatırlar mı? Onlara hayat veren bizden korkmalarıdır. Biz biraz kendimizi gösterirsek, sindiklerini ve düştüklerini göreceksiniz." Kemalettin Şükrü, Tevfik Fikret, İstanbul Kanaat Kütüphanesi 1931. Dostları, doktorlar, onu yaşatmak için her gün aşiyana tırmanıyorlar, Hatta burada ve az çok ilkel koşullarda zorunlu cerrahi müdahaleler yapılırken ne denli acı çektiğini göstermemeye çalışıyordu. Ölümün artık yaklaştığını hissediyorum. Bunun için de memnunum. Çünkü bu hayat artık bana pek ağır geliyor ve iyileşirim diye korkuyorum. Ölümün lezzetini katre katre tadıyorum ve bu benim için bir teselli oluyor. Selim İleri, İstanbul'un Sandık Odası, Doğan Kitap 2004. Ve 19 Ağustos 1915 sabahı, odasındaki cam fanuslu saat 2:20'yi gösterirken, artık yıkılıyorum, yavrum, yavrum diyerek öldü. Sırt üstü yatıyor ve hiç de ölmüşe benzemiyordu. Sakalı tıraşlı, gözleri kapalıydı. Başının altındaki yastığın kılıfı ve göğsüne kadar çekilen örtü gibi boğaz içini seyrettiği pencerenin tür perdeleri de bembeyazdı. Etrafı çiçeklerle bezenmişti. Kısa kollu geceliğinden taşan kolları, ölüm döşeğindeki bitik bir adamınkinden çok, hala güreş tutabilecek bir eski ve güçlü pehlivanınkileri düşündürüyordu. Sanki ölmemişti de, sıcak bir Ağustos öğle sonrasının esintisinde öğle uykusuna yatmış gibiydi. Vicdanla inandığı, ulvi ve münezzeh, kutsi ve mualla, kudret-i külliyesine kavuşmuş olmanın mutluluğu okunuyordu huzurlu yüzünde. Bu kadar canlı, rahat ve güzel bir ölü yüzü belki de hiç görülmemişti daha önce. Aslında ölmemişti de. 90 yıl sonra aramızda geziniyor ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor. "Aman dikkat edin çocuklar," diyor. Gelibolu'daki Miralay'ın ve onun yanında toprağa düşenlerin kemiklerini sızlatacak bir şey yapmayın. Eserine ihanet etmeyin. Türkiye'yi yeniden karanlığa gömmek isteyenlere izin vermeyin. Haydi durmayın. Ataköy 3 Temmuz 2005. 10. ayrımın sonu sayfa 173.